Ayrım 9. Sayfa 537. Münih'in sonuçları. Hitler, Münih Antlaşması'yla aslında Godesberg'de istediklerini elde etmiş ve tehditlerine boyun eğen uluslararası komisyonda ona istediğinden çoğunu vermişti. 20 Kasım 1938'de varılan son antlaşmaya göre Çekoslovakya, Almanya'ya 11 bin mil karelik bir toprak parçasını bırakmak zorunda kalıyordu. Fransızların Majino hattı dışında o zamana kadar Avrupa'nın en kuvvetli tahkimatı olan Çek hattı da tamamıyla bu bölgede bulunuyordu. Hitler bununla da yetinmemişti. Bütün Çekoslovak demiryolu, karayolu ve telgraf ulaşım şebekesi bozulmuştu. Almanya'dan elde edilen bilgilere göre parçalanan ülke kömürünün %66'sını, linyitin %80'ini, elektrik enerjisinin %70'ini ve kerestesinin %40'ını kaybetmişti. Zengin bir sanayi ülkesi bir gece içinde paramparça olmuş ve iflas etmişti. Bu bakımdan Jodl'ın Münih gecesi güvencesine sevinerek şunları yazmış olmasına şaşmamak gerek. Münih Paktı imzalandı. Çekoslovakya bir devlet olarak ortadan silindi. Führer'in dehası ve bir dünya savaşını göze almış olması, onun kuvvete başvurmadan bir zafer kazanmasını sağladı. Geriye inanmayanların, zayıf olanların ve şüphe içinde bulunanların fikirlerini değiştirecekleri umudu kalıyor ve kalacaktı. Gerçekten de şüphe içinde bulunanların çoğu fikirlerini değiştirmiş, değiştirmeyen birkaç kişi umutsuzluğa kapılmıştı. Beck, Halder ve Witzleben gibi generallerle onların sivil akıl hocalarının yanıldıkları bir kere daha meydana çıkmıştı. Hitler tek silah patlamadan istediğini elde etmiş, yeni ve büyük bir zafer daha kazanmıştı. İtibarı bir kat daha yükselmişti. Münih'i izleyen günlerde benim gibi Almanya'da bulunan herkes Alman halkının o günlerde nasıl sevinçten deliye dönmüş olduğunu hiçbir zaman unutamaz. Savaşın önlenmesinden memnundular. 1. Sonra da Hitler yalnız Çekoslovakya'ya karşı değil, Fransa ve İngiltere'ye karşı da bir zafer kazanmıştı ve bu yüzden de koltukları kabarıyordu. 2. 6 ay gibi kısa bir süre içinde Hitler'in Avusturya'yı ve Sudetland'ı aldığını, Alman İmparatorluğu'na 10 milyon insan daha kattığını ve Almanya'ya Güneydoğu Avrupa egemenliğinin yolunu açtığını Almanlar hemen size hatırlatıyorlardı. Bütün bunlara rağmen bir Alman'ın bile daha burnu kanamamıştı. Alman tarihinde çok az rastlanan dahice bir içgüdüyle yalnız Orta Avrupa'daki küçük devletlerin değil, aynı zamanda Batı demokrasisinin iki büyük ülkesi olan İngiltere ve Fransa'nın da güçsüzlüklerini sezmiş ve onlara istediklerini yaptırtmıştı. Yeni bir siyasi savaş stratejisi ve tekniği yaratmış, bu tekniği hiç şaşmayan bir başarıyla yürütmüş, böylelikle asıl savaşı gereksiz bir hale getirmişti. Halkın içinden gelmiş olan bu adam, elinden silahları alınmış, hemen hemen iflas etmiş ve Avrupa'nın en güçsüz devletlerinden biri durumuna düşmüş anarşi içindeki bir Almanya'yı 4,5 yıl gibi kısa bir süre içinde herkesin İngiltere ile Fransa'nın bile önünde titrediği eski dünyanın en güçlü ulusu durumuna yükseltivermişti. Versay galipleri bu baş döndürücü yükselişin hiçbir aşamasında güçleri yettiği halde onu durdurmaya cesaret edememişlerdi. Nitekim Alman zaferlerinin en büyüğü olan Münih'te bile İngiltere ile Fransa Almanya'yı desteklemek zorunda kalmışlardı. Ve Hitler'i en çok şaşırtan nokta da herhalde General Beck ve Hassel ile küçük çevresindekileri de hayrete düşüren nokta da herhalde buydu. İngiltere ile Fransa hükümetlerinin başında bulunan kimselerin, Führer, Münih'ten sonra bu kimselerden özel konuşmalarında küçük kurtçuklar diye söz etmeye başlamıştı. Nazi liderinin birbirini kovalayan saldırgan hareketlerine herhangi kuvvetli bir tepki göstermemelerinden doğacak sonuçları anlayamamalarıydı. Bunu yalnızca İngiltere'de Winston Churchill anlamışa benziyordu. Münih'in sonuçlarını hiç kimse Churchill'in 5 Ekim tarihinde Avam Kamerası'nda yaptığı konuşma sırasında söylediği sözlerden daha kısa ve özlü olarak anlatmamıştır. Topyekün ve tartışma götürmez bir yenilgiye uğradık. Birinci derecede önemli olan bir felaketin ortasında bulunuyoruz. Tuna'ya giden yol, Karadeniz'e giden yol açılmıştır. Bütün Orta Avrupa ve Tuna Vadisi ülkeleri ard arda büyük Nazi politika sistemine, Berlin'e bağlanmış olacaklardır. Ve sakın bununla da biteceğini sanmayın. Bu yalnızca bir başlangıçtır. Ama Churchill hükümet üyelerinden değildi. Bu yüzden söyledikleri dikkati çekmedi. Fransızlarla İngilizlerin Münih'te teslim olmaları gerekli miydi? Adolf Hitler acaba blöf mü yapıyordu? Her iki soruya verilecek cevabın da garip değil mi ki hayır olduğunu bugün artık biliyoruz. Hitler'e yakın olup da savaşın sonunda hala hayatta kalan generallerin hepsi de Hitler'in 1 Ekim'de Çekoslovakya'ya saldıracağı görüşünde birliktiler. Ve böyle bir hareket Londra, Paris ve Moskova'da geçici olarak bir şaşkınlık ve duraksama yaratsa bile eninde sonunda İngiltere, Fransa ve Rusya'nın savaşa girmek zorunda kalacakları düşüncesindedirler. Ve bu tarih kitabı için şu anda en önemli olan nokta, Alman generallerinin hepsi de Almanya'nın bu savaşı kaybedeceği ve savaşın kısa süreceği kanısındadırlar. Böylece Chamberlain ile Daladier taraftarlarının o sıralarda bu adamlar çoğunluktaydı. İddia ettikleri gibi Münih'in batıyı yalnız savaştan değil, savaşta kaybetme tehlikesinden de koruduğu, Londra ve Paris'i Luftwaffe'nin korkunç bombardımanları altında yok olmaktan kurtardığı görüşünün de salt yanlış olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle son iki noktanın yanlış olduğunu, bu konuyu en iyi bilecek durumda olanlar, yani Alman generalleri, özellikle Hitler'e yakın bulunanlar ve onu başlangıçtan sonuna kadar bağnazcasına desteklemiş olanlar söylemişlerdir. Bu konuya ışık tutanların başında Hitler'e her zaman bağlı kalmış olan ve onun yanından hiç ayrılmayan OKV şefi General Keitel geliyor. Nürnberg mahkemesinde Alman generallerinin Münih karşısındaki tepkilerinin ne olduğu kendisine sorulduğu zaman Keitel şu cevabı verdi. Askeri bir harekatla sonuçlanmadığı için çok mutluyduk. Çünkü her zaman Çekoslovak sınır tahkimatına saldırmak için gereken araçlarımızın yetersiz olduğu kanısındaydık. Yalnızca askeri bakımdan sınır tahkimatını yaracak saldırı araçlarından yoksunduk. Müttefik askeri uzmanları her zaman Alman ordusunun Çekoslovakya'ya kolayca girebilecekleri düşüncesindeydiler. Keitel'in bu görüşün yanlış olduğu hakkında ifadesine bir de Alman komutanlarını en başarılı olanlarından Feldmarschall von Manstein'in ifadesini ekleyelim. Nürnberg'de ifade vermek sırası Feldmarschall'a geldiği zaman Manstein'ın Keitel ve Jodl gibi ölüm cezasına çarptırılması istenmemişti. Manstein, Münih zamanında Almanların ne durumda olduklarını şöyle anlattı. Eğer savaş başlamış olsaydı ne Batı sınırımızın ne de Polonya sınırımızın tarafımızdan iyi bir şekilde savunulmasına imkan yoktu. Ve şurası şüphesizdir ki eğer Çekoslovakya kendisini savunmuş olsaydı biz Çek tahkimatı önünde durdurulabilirdik. Çünkü bu tahkimatı yarabilecek araçlardan yoksunduk. Hitler bile Çek tahkimatını sonradan denetlediği zaman buna az çok inandı. Milletler Cemiyeti Danzig Yüksek Komiseri olan Dr. Karl Brukhardt'a sonradan şöyle dedi. Münih'ten sonra Çekoslovak askeri gücünü içinden incelediğimizde gördüklerimize şaşıp kaldık. Ciddi bir tehlike atlatmıştık. Çek generallerinin hazırlamış oldukları planlar çok dehşetti. Generallerimin bana neden fazla ileri gitmemeyi öğütlediklerini şimdi anlıyorum. Pertinax, The Grave Diggers of France, sayfa 5. OKV'nin beyni yerinde olan Jodl, Nürnberg'de kendi savunmasını yaparken durumu şöyle anlatmıştı. Büyük bir inşaat alanından başka bir şey olmayan Batı tahkimatında 5 savaş ve 7 ihtiyat tümenle 100 Fransız tümenine karşı durulması bahis konusu olamazdı. Askerlik bakımından buna imkan yoktu. Hitler'in ordusu, adı geçen Alman generallerinin de kabul ettiği gibi, madem ki Çek tahkimatını yaracak araçlardan yoksundu ve Almanya batıda Fransa'nın ezici kuvveti karşısında askerlik bakımından imkansız bir durumdaydı ve bundan başka yukarıda gördüğümüz gibi generaller arasında Genelkurmay Başkanı'nın umutsuz bir savaşı önlemek üzere Führer'i devirmeye götürecek kadar ciddi bir ayrılık vardı. O halde neden Fransız ve İngiliz genelkurmayları bu durumu bilmiyorlardı? Yoksa biliyorlar mıydı? Eğer biliyorlarsa İngiliz ve Fransız hükümet başkanları neden Münih'te kendi uluslarının hayati çıkarlarını feda etmek durumuna düştüler? Bu ve buna benzer sorunlara cevap bulmaya çalışırken Münih zamanından bugüne kadar ortaya çıkmamış sırlardan biriyle karşılaşıyoruz. Askeri işlerle ilgilenmiş olan Churchill bile ciltler dolusu hatıralarında bu konuya pek az değinmiştir. İngiliz ve Fransız genelkurmayları ile hükümetlerinin Alman genelkurmayının bir Avrupa savaşına karşı olduğunu bilmemesine imkan yoktur. Çünkü yukarıda da anlattığımız gibi Berlin'deki komplocular Ağustos ve Eylül aylarında bu durumu en az 4 kanaldan İngilizlere bildirmişlerdi. Yine bildiğimiz gibi Chamberlain'ın dikkati de bu konuya çekilmişti. Eylül'ün başında ise Paris ile Londra'nın General Beck'in istifasından Alman ordusunun bu ünlü ve yetenekli liderinin baş kaldırmasından doğacak tabii sonuçları bilmesi gerekirdi. O sıralarda İngiliz ve Fransız haber alma örgütlerinin oldukça iyi çalıştıkları Berlin'de genellikle kabul ediliyordu. Londra ve Paris'teki askeri şeflerin Alman kara ve deniz kuvvetlerinin gözle görünen güçsüzlüğünü, bu kuvvetlerin iki cephede savaşamayacak durumda olduklarını bilmediklerine inanmak zordur. Fransız Genelkurmay Başkanı Gamel'in korkunç derecede ihtiyatlı olmasına rağmen elinde 100 tümenlik kuvvet varken neden batıda 5 muvazzaf ve 7 ihtiyat Alman tümenini ezerek Almanya'nın içlerine kolayca ve hızla dalmaktan çekiniyordu? Gamel'in sonradan anlattığına göre birkaç şeyden çekiniyordu. Hitler'in Nürnberg Kongresi'nin kapanışında Çekoslovakya'ya tehditler savurduğu gün, yani 12 Eylül günü Fransız Başkomutanı savaşın patlaması halinde demokrat ulusların barışı dikte edeceklerini Başbakan Daladier'e temin etmişti. Bu görüşünü iyimserliğinin nedenlerini anlatan bir mektupla da desteklemişti. 26 Eylül'de Godesberg toplantısından sonra Çek buhranı en yüksek noktasına vardığı sırada Fransız hükümet erkanı ile birlikte Londra'ya giden Gamel'in görüşlerini Chamberlain'e anlatmış, düşüncelerini yalnız İngiliz başbakanına değil, bir türlü karar veremeyen kendi başbakanına da kabul ettirmek için askeri durumun bir çözümlemesini yapmıştı. Bu teşebbüste başarısızlığa uğradığı anlaşılıyor. Son olarak da Daladier tam Münih'e uçacağı sırada Gamel'in Sudetland'da Fransız güvenliğini tehlikeye sokmadan yapabileceği toprak tavizlerinin sınırlarını başbakana çizmişti. Ama Çek tahkimatıyla ana demir yolları, bazı stratejik hatlar, belli başlı savunma sanayi Almanya'ya verilmemeliydi. Ve en önemlisi Almanların Moravya aralığını kesmelerine hiç yanaşmamalıydı. Almanya ile yapılacak bir savaşta Çekoslovakya kullanılacak olsaydı elbette ki bu öğütler yerinde olurdu. Ama gördüğümüz gibi Daladier bunları yapacak adam değildi. O sıralarda Münih Antlaşması konusunda bir sürü şeyler söyleniyordu. Chamberlain'i teslim olmaya götüren nedenlerden biri de Londra'nın Alman bombardımanıyla yerde bir edilmesi korkusu ve Fransızların o güzel başkentlerinin havadan tahrip olunması ihtimalidir deniyordu. Ancak o sıralarda Alman hava kuvvetlerinin ne durumda olduğu düşünülecek olursa Londralılarla Parislilerin de İngiliz başbakanı ile Fransız başbakanı kadar gereksiz bir telaşa kapıldıkları anlaşılır. Alman kara kuvvetleri gibi batıda ciddi bir harekete girişecek durumda değillerdi. Birkaç Alman bombardıman uçağı Londra ve Paris'e saldırsaydı bile hedeflerine pek varamazlardı. Avcı uçaklarına karşı savunma sistemleri İngiliz ve Fransızlarınki kadar zayıf olan Almanlar ellerinde yeterince uçak bulunsaydı bile bombardıman uçaklarına karşı avcı korunmasını sağlayacak durumda değillerdi. Avcı üsleri çok uzaklardaydı. En olumlu şekilde düşünülecek olursa, elçi François Ponce ile elçi Henderson tarafından ortaya atılan iddialara göre, Münih, Alman silahlanmasına yetişmeleri için demokrasilere aşağı yukarı bir yıllık bir süre kazandırmıştır. Ama gerçekler bu iddiayı yalanlıyor. Churchill'in yazdığı ve birçok müttefik askeri tarihçinin desteklediği görüşe göre, Münih'in kazandırdığı söylenen soluk alma süresi, İngiltere ile Fransa'yı Hitler Almanya'sı karşısında Münih buhranında olduklarından daha kötü bir duruma sokmuştur. İleride göreceğimiz gibi Alman askeri hesapları bunun doğru olduğunu göstermiş, sonraki olaylar da bu konuda elbette ki hiçbir şüpheye yer bırakmamıştır. Bugün geriye baktığımızda Alman gizli belgelerinden elde ettiğimiz bilgiye ve Almanların savaş sonunda mahkemede verdikleri ifadelere dayanarak Münih günlerinde yapılmasına imkan olmayan aşağıdaki özeti yapabiliriz. Almanya 1 Ekim 1938'de hem Çekoslovakya hem de Rusya'yı saymasak da Fransa ile İngiltere'ye karşı bir savaşa girecek durumda değildi. Böyle bir şeye girişmiş olsaydı çarçabuk ve kolaylıkla yenilecek ve bu da Hitler'le Nazi Almanya'sının sonu olacaktı. Bir Avrupa Savaşı son dakikada Alman ordusunun müdahalesiyle önlenmiş olsaydı, Halder ve Witzleben ve arkadaşları Çekoslovakya üzerine hazırladıkları planı uygulayacaklar ve diktatörü devireceklerdi. Hitler ne olursa olsun Sudetland'da 1 Ekim'de yürüyeceğini ilan etmekle kendisini çok zor bir duruma sokmuştu. General Beck'in önceden dediği gibi havada desteksiz kala kalmıştı. Bütün kesin tehditlerinden ve bildirilerinden sonra gerilemiş olsaydı bile eski durumunu uzun bir süre daha sürdüremeyecekti. Diktatörlüklerde, hele onunkisi gibi bir diktatörlükte buna cevaz yoktu çünkü. Hitler için geriye dönmek artık imkansız değilse bile çok zordu ve eğer bunu yapmaya çalışsaydı Avrupa'da kendi halkı arasında ve her şeyden önce kendi generalleri arasında kaybedeceği itibar belki de ona çok pahalıya mal olacaktı. Chamberlain'ın Hitler'e istediklerini vermek için bütün inadıyla direnmesi, Berchtesgaden'a ve Godesberg'e yaptığı ziyaretler, sonunda da uğursuz Münih seyahati Hitler'i bu durumdan kurtardı. Avrupa'daki, Almanya'daki ve ordudaki itibarını birkaç hafta önce düşünülemeyecek kadar yükseltti. Aynı zamanda Almanya'nın Batı demokrasileriyle Sovyetler Birliği karşısındaki gücünü son derece arttırdı. Münih, Fransa için bir felaket oldu. Bunun Paris'te anlaşılamamış olması aklın alacağı şey değildir. Fransa'nın Avrupa'daki askeri durumu bozulmuştu. Fransa'dan bir misli fazla nüfusu olan Almanya, tamamıyla seferber duruma geçtiği takdirde Fransa'dan bir misli büyük bir orduya sahip olacaktı. Ayrıca Fransa'nın silah yapım gücü de Almanya'nınkinden daha azdı. Bu yüzden Fransa, Almanya ile İtalya'nın doğusundaki küçük devletlerle ittifaklar kurmak zorunda kalmıştı. Çekoslovakya, Polonya, Yugoslavya ve Romanya ile birlikte büyük askeri gücü olan bir devlet haline gelmişti. Kuvvetli dağ tahkimatının ardında bekleyen, büyük Alman kuvvetlerini üzerine çeken, iyi talim görmüş, iyi silahlandırılmış 35 Çek tümeninin kaybı Fransız ordusu için bir felaket olmuştu. Dahası var, Fransa'nın Doğu Avrupa'da kalan müttefikleri Münih'ten sonra nasıl olur da Fransa ile yapılan hızlı bir anlaşmaya güvenebilirlerdi? Fransa ile yapılan bir ittifakın artık bir değeri var mıydı? Bu soruna Varşova'da, Bükreş ve Belgrad'da da şu cevap veriliyordu: pek yok. Ve bu başkentlerde yeni bir yarış başlamıştı. Henüz vakit varken Nazi Fatihi ile iyi bir pazarlık yapmalıydı. Moskova'da bir yarış yoktu ama bir tedirginlik vardı. Sovyetler Birliği, Çekoslovakya ve Fransa ile askeri ittifak halinde olduğu halde Fransız hükümeti hiçbir protestoda bulunmadan Rusya'nın Münih dışında bırakılması konusunda İngiltere ve Almanya ile birlik olmuştu. Stalin bu hareketi hiç unutmadı ve bu davranış iki batılı demokrasiye ilerideki aylar içinde çok pahalıya mal oldu. Münih'te 4 gün sonra yani 3 Ekim'de Moskova'daki Alman elçiliği müsteşarı Werner von Tippelskirch, Münih Sovyet politikası üzerindeki sonuçları hakkında bir rapor gönderdi. Stalin'in bundan bir takım sonuçlar çıkaracağını düşünüyordu. Sovyetlerin dış politikaları yeniden gözden geçireceklerinden, müttefiki Fransa'ya karşı daha az dostça ve Almanya'ya karşı daha olumlu davranacağından emindi. Ve gerçekten de Alman diplomatı mevcut durumun Almanya'nın Sovyetler Birliği ile yeni ve daha geniş bir iktisadi anlaşmaya varması için elverişli fırsatlar sunduğunu düşünüyordu. Berlin ile Moskova arasında hafif de olsa yavaş yavaş başlayan ve bir yıl içinde çok büyük sonuçlar yaratacak olan politika değişiminden Alman gizli belgelerinde ilk olarak bu raporda söz edilmektedir. Böyle bir şaşırtıcı zafer elde etmesine ve yalnız Çekoslovakya değil, Batı demokrasilerini de kötü duruma düşürmüş olmasına rağmen Hitler Münih'in sonuçlarından memnun değildi. Berlin'e dönerken yanındaki SS dostlarından birine şöyle bağırdığını Schacht işitmiş. Bu herif, yani Chamberlain, benim Prag'a giriş planımı mahvetti. Hitler'in istediği buydu aslında. Bir yıl önce 5 Kasım'da generallerine durmadan bunu söylemişti. Avusturya ile Çekoslovakya'nın doğudaki hayat alanına yayılmak ve batıda Fransa ile hesaplaşmak için yalnızca bir başlangıç olduğunu onlara açıklamıştı 20 Eylül'de Macar Başbakanına söylediği gibi yapılacak en iyi şey Çekoslovakya'yı ortadan kaldırmaktı. Bunun tek doğru çözüm yolu olduğunu söylemişti. Tek korkusu Çeklerin bütün isteklerine boyun eğmeleriydi. Oysa Mr. Chamberlain ünlü şemsiyesini alarak Münih'e gelmiş, Çekleri Hitler'in isteklerine boyun eğmeye zorlamış ve böylelikle onu askeri bir istila planını uygulamaktan alıkoymuştu. Hitler'in Münih'ten sonra gerçekten böyle düşündüğü eldeki kayıtlardan da anlaşılıyor. Sonradan generallerine şöyle der Hitler: Sudet Almanyası topraklarıyla yetinemeyeceğimi ilk anda anladım. Sadece bölük pörçük bir çözümdü bu. Alman diktatörü Münih'ten birkaç gün sonra tam çözüme varmak için gereken planları hazırlıyordu.